Ayrım 6.
Molla saf bir ortak samimiyetiyle ona akıl öğretti. Buranın en birinci cambazı Hacı Hüseyin'dir. Sen tanımazsın. Şimdi çok ihtiyar olduğu için evinden çıkmaz. Şadırvanın karşısına gelen sokaktan git git. Orada birine sor, gösterirler. Çiftlik gibi bir ev. Pazara gelmez. Oturduğu yerde cambazlık eder. Ondan iste. De ki, akşama kadar bana mutlaka bir beyaz eşek bul. 50 liraya kadar vaat et. Pekala. Molla'nın ağzından sert bir rakı kokusu çıkıyordu. Küçük lambanın hafif aydınlığı ile gölgelenen yüzünde yorgun bir neşe vardı. Gözleri dumanlıydı. Mıstık ortağının gündüz oruçlu olduğunu hatırladı. Biraz iltifat etmek istedi. Keşke beni de iftara davet edeydin. Molla reddetti. Haşa, ben ömrümde bir damla ağzıma koymamışım. Elhamdülillah. Peki bu koku ne be? Dişim ağrıyor. Rakıyla ağzımı çalkaladım. Ya evet, öyleyse Allah rahatlık versin. Sana da. Mıstık odasının kapısını kapayınca yine gidi gebeş seni. Ben sana bir külah giydireyim de gör dedi. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu halde yine sofuluk taslayıp ömründe ağzına bir damla koymadığını söylemesi mıstığın sanki gururuna dokunmuştu. Beni aptal yerine koyuyor ha diye ellerini kalçalarına dayadı, durdu. Gözlerini küçülterek yere baktı. Şuna bir külah, ilk fırsatta bir külah. Döndü, kapıyı sürmeledi, soyunmaya başladı. Kendisi de sıtma tutmasın diye torbasında daima birkaç şişe konyak gezdirirdi. Onun için kafası gündüzden tutkundu. Hemen uyuyuverdi. Sabah olunca kahvesini içmeden dışarı atıldı. Sokakların inek, öküz, kas, koyun kalabalığı içinde yürüdü. İhtiyar Cambaz Hüseyin'in evini buldu. Bu aksakallı, kısacık boylu, şeytana benzer bir adamdı. 16 yaşında bir çocuk kadar çevikti. Yürürken zıp zıp sıçrıyordu. Mıstık selamdan sabahtan sonra beyaz bir eşek istediğini söyledi. İhtiyar böyle bir hayvanın bulunacağını ümit etmiyordu. 50 senedir cambazlık ettiği halde ancak ömründe bir defa beyaz eşek görmüştü. Ama ara sıra bir uğra dedi. Kısmetin varsa bulunur. Akşamları uğrarım. Ne zaman istersen. Mıstık o gününü akşama kadar hayvan aramakla geçirdi. Kelepire benzer bir şey bulamadı. Ortağı Molla gittiği yerden gelmemişti. Akşama yakın canı sıkılmaya başladı. Beyaz eşeği bulup bulmadığını anlamak için değil, sırf kendisiyle konuşup bilgi kapmak için ihtiyar cambazın evine gitti. Kapıyı vurdu. Karşısına çıkan Hacı Hüseyin, ''Oğul, senin talihin varmış.'' diye bağırdı. ''Bir beyaz eşek buldum. Ne çabuk. Sen gider gitmez şişmanca simsiyah bir Arap geldi. Ama tuhaf bir Arap. Başında yeşil bir hacı sarığı. Ben Hicaz'da askerlik ettiğim için Arapça bilirim. Arapça konuşmaya kalktım. Gurbette unuttum dedi. Allah kimseyi gurbete düşürmesin. İnsan ana dilini bile kaybediyormuş. Bu zavallı hacı parasız kalmış. Yedeğindeki süt gibi beyaz eşeği bana sattı. 40 liraya aldım. Çok be. Ne yapalım, sen 50'ye kadar ver demedin mi? Çok iyi canım. Nerede bakalım bir görelim. Gel ahırdan. Mıstık sık adımlarla hızlı hızlı yürüyen ihtiyarın arkasına takıldı. Dış avluya geçti. Geniş bir ahıra girdi. Köşede hakikaten süt gibi bembeyaz bir eşek duruyordu. Çok güzel, yarın gelir alırım dedi. Şimdi niye almıyorsun? Yarın sabah dedim ya, akşamın hayıra sabahın kötülüğünden beterdir. Olur, sabahleyin gel. Güneş doğarken gel dedi. Çıkarken avlunun çitlerine, kapının kenarlarına, ahırın saçaklarına çaktırmadan dikkatli dikkatli baktı. Gözleri sokağın karmakarışık izlerinde hana dönerken bu fırsatı kaçırmamalıyım diyordu. İşte beyaz eşek bulunmuştu. Bunu Molla'nın haberi olmadan alıp valiye götürmeli, bütün kârı cebe atmalıydı. Ama Molla eşeğin bulunduğunu haber alırsa gider artırır, yine işi bozardı. Ona duyurmam dedi, düşünmeye başladı. Hana gelinceye kadar planını kurmuştu. Oda başı ile hemen hesabını kesti. Bu gece ay ışığı var. Ben aşağı köye gidiyorum. 2-3 gün gelmeyeceğim diye heybelerini omuzladı. Gizlice başka bir hana gitti. Sabahı dar etti. Erkenden ortağına giydireceği külahı düşünerek uyandı. Bir ucunu pencere parmaklığına bağladığı uzun kırmızı kuşağını dönene dönene sararken yanında başka biri varmış gibi kendi kendine konuşmaya başladı. Hacı Hüseyin'e neden 40 lira vereceğim? Ya ne yapmalıyım? Çitler alçak, kapı da harap, köpek de yok. Gidip gece çalarım. Sonra bugün çarşıdan boya alırım. Derenin kenarına götürür, saklarım. Eşeği gece götürür, orada boyarım. Sabah karanlığında hanla hesabımı keser, boyalı eşeğe biner, vilayetin yolunu tutarım. Vilayete gidince eşeği sıcak su ile yıkar, valiye satarım. Molla külahı giydiğinin farkında olmaz bile. Poturunun açık kalmış düğmelerini iliklerken gözünün önüne Molla'yı getiriyor, başındaki beyaz sarığının yerine küçük bir Rumeli külahı geçiriyor. Bu külahı hayalinde bir sağa, bir sola, bir arkaya, bir öne eğerek eğleniyordu. Çarşıdaki dükkanların hepsini dolaştı. Kınadan başka boya bulamadı. İki okka kına aldı. Kasabadan dışarı çıktı. Derenin kenarında kuytu bir yer buldu. Molla'ya rast gelmemek için kasabaya dönmedi. Gece oluncaya kadar orada oturdu. Kesesindeki tütünlerin hepsini içte bitirdi. Hava bozuktu. Siyah bulutlar bazen ayı örtüyor, her tarafı zaman zaman koyu bir karanlık kaplıyordu. Mıstık gece yarısından sonra bu karanlığın içinde yürüdü. Düşe kalka Hacı Hüseyin'in evine geldi. Durdu, dinledi. Ses de daha yoktu. Çite tırmandı. Akar gibi avluya indi. Tekrar etrafı dinledi. Bir şey duymadı. Yürüdü, ahıra doğru gitti. Kapı aralıktı. İtti, içeri girdi. Yine karanlığı dönledi. Cebinden çıkardığı kibriti çaktı. Köşede eşek tıpkı bir mermer parçası gibi bembeyaz duruyordu. Ayaklarının ucuna basarak yürüdü. Yuların bağı kör düğüm olmuştu. Elleriyle dişleriyle uğraşarak çözdü. Yavaş yavaş soğukkanlılıkla kapıdan çıkarken boğazına boğucu bir şey sarıldı. Beyninde bir yaygaradır koptu. Hırsız var, hırsız var, koşun çocuklar, hırsız var. Mıstık çabaladı, çırpındı, kurtulamadı. Avlunun sağındaki yer odalarından elleri ışıklı kadınlar koşuşturuyordu. Korkudan patlamış gözleri boğazına sarılanı tanıdı. Bu Hacı Hüseyin'di. Dün sabah bir yabancının gelip kendisinden yüksek fiyatlı damdan düşer gibi bir beyaz eşek istemesi. Sonra o gider gitmez yine damdan düşer gibi tuhaf kıyafetli Arapça bilmez bir Arap'ın kendisine bir beyaz eşek getirip satması. Daha sonra ertesi gün gelip eşeği alacağını söyleyen müşterinin görünmemesi onu şüpheye düşürmüştü. İşte bunda bir kurt yeniği var diye bu gece uyumamış, kuyu başındaki bostan gölgeliğinde beklemişti. Yakaladığının gelmeyen müşteri olduğunu görünce öfkesinden deli olacaktı. İp getirin diye haykırdı. Çoluk çocuk, damat gelin, bütün ev halkı uyanmıştı. Kalın iplerle mıstığı sımsıkı bağladılar. Canı çıkarıncaya kadar dövdüler. Sabahleyin yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Hacı Hüseyin damatlarıyla kalın incir ağacından gece yakaladığı hırsızı çözdü. Ayaklarının bağlarını gevşetti, arkasına kattı. Beyaz eşekle beraber hükümet konağına doğru yürüdü. Ahırdan bembeyaz çıkan eşeğin rengi atıyor, boynunda, sırtında, sağrısında yol yol siyah çizgiler peyda oluyordu. Eşeğin rengi şakır şakır yağan yağmurla böyle alacalandıkça Hacı Hüseyin daha beter hiddetleniyor, dönüp mıstığın ensesine tokatları indiriyor. Sizi gidi dolandırıcılar, ilk önce sen gelirsin, sonra arkadaşın o yalancı Arap. Çıkarın altınlarımı diye küfürleri basıyordu. Gören alaya katıldı. Olay hemen duyuldu. Bütün kasaba hükümetin avlusuna toplandı. Bir eşeğe bakıyorlar, bir mıstığa. Gülmekten katılıyorlardı. Dün boya aradığı dükkancılar, kına aldığı aktar, hancılar onu tanıdılar. Daha jandarma komutanı gelmemişti. Uzun boylu çavuş yanındaki askerlerine gülerek emrini verdi. Tıkın şu uğursuzu bodruma, yağmur altında eşeğinki gibi onun da rengi değişmesin. Askerler mıstığı tuttular. Halkın arasından çektiler, kollarının bağlarını çözmeden dar bir kapıdan kapkaranlık bir yere fırlattılar. Mıstık bu karanlıkta yapayalnız kalınca Molla'nın kendini ettiği oyunu sezer gibi oldu. Gözünün önünde siyaha boyanmış çember sakallı bir çehre kırmızı dilini çıkartarak sırıttı. Bu hayalin tıraşlı başında giydiremediği külah yerinde yeşil bir hacı sarığı vardı. Şimdi ne yapacaktı, ne cevap verecekti? Düştüğü bu tuzaktan nasıl kurtulacaktı? Öyle bir tuzak ki düşünüyor, düşünüyor, aşık kemiklerine kadar kafasına geçirilmiş, üç katlı kurşun bir külahın altında ezilmiş gibi kıvranıyor, karanlıkta ayaklarını yere vurarak tuh be anasını, tüh be anasını diye suratını bir sağa bir sola çeviriyordu. Kütük. Alacakaranlık içinde sivri siyah bir kayanın belli belirsiz hayali gibi yükselen şalgo burcu uyanıktı. Vakit vakit inlettiği trampeti, boru seslerini akşamın hafif rüzgarı derin bir uğultu halinde her tarafa yayıyor. Kederli bağrışmalarıyla ölümü hatırlatan küfürbaz karga sürüleri bulutlu havanın donuk hüznünü daha beter artırıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, gittikçe kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, kaçan yollar, ıssız korular sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesini bekliyorlardı. Burcun tepesinde beyazlı, siyahlı bir bayrak can çekişen bir kartal ıstırabıyla kıvranıyordu. 2000 kişilik muhasara ordusunun çadırları kaleye giren geniş yolun sağındaki büyük dış budak ağaçlarının etrafına kurulmuştu. Yerlere kazıklanmış kıratlar yabancı kokular duyuyor gibi sık sık başlarını kaldırarak kişniyorlar, tırnaklarıyla kazmaya çalıştıkları toprakların nemli çimenlerini otluyorlardı. Dallarda kırmızı çullar, sırmalı eyerler asılı duruyordu. Cemaatle kılınmış akşam namazından dağılan askerler çadırların arasından gürültüyle geçiyorlardı. Kısa emirler, çağrılan isimler bir kahkaha, bir söz. Başlayacak, suskunluğu bozuyor, atların yanında yetişen birkaç gencin şen naraları duyuluyordu. Çifte direkli yeşil çadırın kapısı önüne serilmiş, büyük bir kaplan postu üzerinde kehribar çubuğunu fosur fosur çeken koca bıyıklı, iri vücutlu, ateş nazarlı şair kumandan gözlerini alacağı kalenin sallanan bayrağını dikmişti. Karşısında diz çökmüş kahyasının anlattıklarını dinliyordu. Ordugaha yarım saat evvel dört nala gelen bu adam yaşlı şişman bir askerdi. İşte kaç hafta oluyor kumandanının Gönderstreff baronu Erasmtoff'la beraber vurmak teklifini içeren mektubunu tek başına Hadım Ali Paşa'ya götürmüştü. Ama paşa çok meşguldü. Zaman bulup cevap verememişti. Drakeley kalesini sarıyordu. Kuşatmanın başlangıcından sonuna kadar hazır bulunan kahya şimdi orada gördüklerini söylüyordu. Bu kale sarp, gayet dik bir kayanın üzerine yapılmıştı. Aslan Bey sordu. Bizim kaleden daha yüksek mi? Daha yüksek beyim. Kumandanın bizim kale dediği henüz çırpınan bayrağına hasretle baktığı Şalgo Burcu'ydu. Fakat o burasını birkaç gün içinde zapt edeceğini iyice biliyordu. Daha birkaç hafta önce Boza Kulesi'nde hücumlarına karşı durmak isteyen Adrenaki, Mihail Terşi, Etiyan, Şoşay nasıl kendisine kuleyi teslim etmişler, nasıl kahramanlığını, cesaretini alkışlayarak iyi davranışına teşekkür ederek çekilip gitmişlerdi. Ben bir kalenin karşısında çok duramam dedi. Hiç sabrım yoktur ama Ali Paşa çok sabırlı maşallah. Kahya başını kaldırdı. O da sabırsız ama ne yapsın? Drakeley pek yalçın, pek sarp. Borsam dağları içinde baş kale buymuş diyorlar. Paşa muhafızlara önce teslim teklif etmedi mi? Etti. Kabul etmediler mi? Hayır, etmediler. Kalenin kumandanı kimdi? Zondi isminde bir kahraman. Ben onların kahramanlıklarını bilirim. Verdikleri sözü tutmazlar, vireyi bozarlar, elçiye hakaret ederler. Hayır, Aslan Bey Zondi bildiklerinizden değil, çok mert bir adam. Paşa teslim teklifini kiminle gönderdi? Papaz Martin Uruçgaylo ile. Neyse, Türk elçi gönderseydi, mutlaka kafasını keserler, kale bedenlerinden aşağı fırlatırlardı. Paşa Türk elçisi gönderseydi, Zondi bunu yapmazdı. Ne biliyorsun? Papaz Martin'e söylediği sözlerden anladım. Ne demiş? Demiş ki, git paşaya söyle. Bana teslim teklif etmesin. Bir askere bundan büyük hakaret olamaz. O nasıl savaş adamı ise, ben de savaş adamıyım. Ya ölürüm ya galip gelirim. Ama görüyorum ki benim işim bitti. O durmasın, bütün kuvvetiyle hücum etsin. Ben mutlaka yıkılacak kalenin taşları altında kalmak isterim. Sahi namuslu bir askermiş. Kahya, yalnız namuslu bir asker değil, Aslan Bey dedi. Hem de gayet yüce ruhlu bir mert. Nasıl? Bakın anlatayım. Papaz Mardin, ordugaha red haberini getirmek için dönerken Zondi onu tutmuş. Eskiden esir aldığı iki Türk delikanlısını yanına getirmiş. Bunlara gayet kıymetli erguvani elbiseler giydirmiş. Ceplerini altınla doldurmuş. Al bunları paşaya götür. Benimle beraber ölmelerini istemiyorum. Çok yiğit gençlerdir. Terbiyelerine dikkat etsin. Davetine iki büyük asker yetiştirmiş. Olur demiş. Sahi yüce bir adammış. Sonra elimize diri geçen esirlerden işittik. Kalenin avlusuna silahlarını, gümüş takımlarını, en kıymetli eşyalarını yığarak yakmış. Ahırındaki savaş atlarını ağlayarak kendi eliyle öldürmüş. Son hücumda bizim asker kalenin kapısını zorladı, kırdı. Yeniçeriler bir kurşunla yaralanan Zondi'yi diri diri yakalamaya çok çalıştılar. Ama mümkün olmadı. O dizüstü sürünerek her tarafı kılıçla, mızrakla delik deşik olup ölünceye kadar vuruştu. Demek paşa bu mert düşmanla konuşamadı. Evet, konuşamadı. Vücudu ile kesik başını kalenin karşısına gömdürdü. Mezarının üstüne bir mızrak, bir bayrak dikilmesini emretti. Aşk olsun, ben olsam bir türbe yaptırırdım vallahi. Aslan Bey düşmanın cesurunu, kahramanını, yılmazını severdi. Onca savaş bir mertlik sanatıydı. Düşman ordusundan kaçıp kendisine iltica edenlere hiç hiç aman vermez, hain her yerde haindir diye hemen boynunu vurdururdu. Ortalık bütün bütün kararıyor, gece oluyordu. Kahya uzun uzadıya anlattığı Drekley Kalesi'nin hikayesini hala bitiremiyordu. Yatsı namazı için abdest suyu taşıyan angaryacılar meşalelerle geçmeye başladılar. Aslan Bey Şalgo'nun ıslanmış hasta, ateş böcekleri gibi sönük sönük parlayan ışıklarına bakıyor, Kahya'nın sözlerini işitmeyerek kendi planını düşünüyordu. O biliyordu, düşmanların hepsi zondi gibi, Plus Batanyus gibi, Lozinci gibi kahraman değildi. İçlerinde tavşan kadar korkakları da vardı. Mesela Seçeni Kalesi'nin muhafızları daha Ali Paşa yaklaşırken toplarını, tüfeklerini, cephanelerini, erzaklarını, mallarını, hatta ihtiyarlarını, çocuklarını bırakıp bir kurşun atmadan kaçmışlardı. Birkaç güne kadar burası da alınınca Holloko, Boyak, Sağ, Keparmat kaleleri kalıyordu. Ama Allah kerimdi. Hepsinin alınması belki bir ay sürmez diye mırıldandı. Kahya kumandanının ne düşündüğünden haberi yoktu. Anlamadı, sordu. Bu kalenin alınması mı beyim? Hayır canım, bu birkaç günlük iş. Hele hava biraz kapansın. Fule'ye kadar 4-5 kale var. Onların hepsini diyorum. Bir ayda 4-5 kale. Bu güç beyim. Niçin? Daha bu kaleye bir tüfek atılmamış. Ben attan inerken yoldaşlar söylediler. Ben burasını bir kurşun atmadan alacağım. Nasıl beyim? Senin aklın ermez. Hava biraz kapansın görürsün. Hiç topa tutmadan hücum mu edeceğiz? Hayır. Ya ne yapacağız? Havanın kapanmasını bekle dedim ya. Göreceksin. Aslan Bey planlarını en yakın adamlarından bile saklardı. Yerin kulağı var derdi. Ağzından çıkan bir sır mutlaka işitilecekti. Kahya gibi bu sessiz, bu manasız beklemeden bütün askerler sıkılıyorlar, bir şey anlatmıyorlardı. Kumandanın yardım cephane top beklediği söyleniyordu. İhtiyar sipahiler, biz burasını yardım gelmeden alamaz mıyız? İki top yetmez mi? Ne duruyoruz? Diye çadırlarında dedikodu yapıyorlardı. Buraya gelindiği günden beri askeri istirahat ettiren Aslan Bey her sabah erkenden atına biniyor, tek başına gerilerdeki ormanların içine dalıyor, saatlerce kalıyor, gülerek dönüyor. Hava bozmayacak mı? Ah biraz sis olsa diye gözlerini gökten, kalenin sallanan bayrağından ayıramıyordu. İşte Kahya'nın getirdiği mektupta Ali Paşa da teklifini kabul ediyordu. Onunla birleşince ordusu 7000 kişi kadar olacaktı. O vakit şüphesiz Tofeli, Pallavicini'yi diri diri esir tutabilecekti. Koyu karanlık içinden uzaktan uzağa Şalgo burcundaki nöbetçilerin attıkları acı naralar, acı köpek ulumaları işitiliyordu. Gökte hiç yıldız yoktu. Aslan Bey hademesinin tuttuğu billur bardaktaki yakut suyu içti. Yeniden doldurulan çubuğunu çekiyor, kahyasıyla öteden beriden konuşuyordu. Konuşurken düşündüğü hep kendi planıydı. Yine göğe dalmıştı. Birdenbire sordu. Hava kapanıyor değil mi? Evet, bakalım yarın. Hücum mu edeceğiz beyim? Hayır canım, hava bozsun görürsün. Kahya yine bir şey anlamadı. Bir sabah binlerce bacadan henüz tütmüş, soğuk, nemli bir duman kadar koyu bir sis her tarafı kaplamıştı. Ordugah, sancaklar, tuğlar, çadırlar, diş budak ağaçları, atlar, hiçbir şey görünmüyordu. Evvela birbirlerini çağıranların sözleri duyuluyor, sonra iki hayal ses yordamıyla bu beyaz karanlığın içinde buluşuyordu. Aslan Bey atını hazırlatmıştı. Yine yapayalnız her günkü gittiği yere doğru kaybolacaktı. Ne kadar neşeliydi ki. Bütün subayları, çavuşları çağırdı. Hepsi hücum var sanıyordu. At divanı yapar gibi bir ayağı yerde bir ayağı üzengide. Ağlar dedi. Bugün kaleyi alacağız. Ben iki saate kadar geleceğim. Şimdi hepiniz hazır olun. Nihayetleri görünmeyen beyaz, büyük sakalının çerçevelediği, yüzü sis içinde asılı duruyor sanılan ihtiyar topçubaşı sordu. Siz gelmeden ben dövmeye başlayayım mı beyim? Aslan Bey güldü. Hayır, senin iki topunun güllelerine ihtiyacımız yok. Yalnız bize çok gürültü yap. Nasıl gürültü beyim? Toplarını boşuna yerinden kımıldatma. Topçularını kalenin bedenlerine doğru yaklaştır. Avazları çıktığı kadar heya, mola, yisa diye bağırt. Anlamıyor musun? Yalnız gürültü istiyorum. Pekala beyim. Sonra diğer subaylara döndü. Siz de bütün askerlerinizi savaş düzeniyle bunlara yaklaştırın. Mümkün olduğu kadar çok gürültü yaptırın. Heya, mola, çektirin. Angarya naraları attırın. İş türküleri söylettirin. İhtiyar topçubaşı gibi subaylar da çavuşlar da bu emirden bir şey anlamadılar. Fakat onlar anlamadan yapmasını pek iyi bilirlerdi. Baş üstüne, baş üstüne. Haydi ama çabuk. Hepsi iki adım ayrılınca sesin içinde görünmez oldular. Aslan Bey tepinen atına binince yuları tutan kahyasına sen de koş, yanına bir adam al. Gerideki değirmenli çiftliğinde biriktirdiğim 50 mandayı hemen buraya sür. Burca giden yolun yanında hazır tut. Orada beni bekle. Haydi, baş üstüne ama çabuk. Hızla mahmuzlanan azgın at şaha kalkarak sisin içine atıldı. Üzerindeki sırmalı kaftanın etekleri altın kanatlara benzeyen Aslan Bey ile bir masal kuşu gibi uçtu. Biraz sonra nereden geldiği belli olmayan derin bir gürültü sis içinde kaynıyor, ileri geri yaklaşıyor, uzaklaşıyor, dalgalanıyordu. Köz, kalkan, boru sesleri at kişnemelerine karışıyor, alınan emirler, verilen kumandalar yüzlerce ağız tarafından ayrı ayrı tekrarlanıyordu. Bastıkları yerleri görmeyen askerler savaş düzeninde bağırışarak duyduklarını tekrarlayarak dirsekleriyle kalkanlarıyla birbirlerine dokunarak duman içinde ilerliyorlardı. Sağ taraftan topçuların heya molaları işitiliyordu. Etrafını saran gürültüden hücumun başladığı kalede anladı. Boru, trompet, hurra sesleri aksetmeye, tek tük tabanca tüfek atılmaya başladı. Gözcüler kale bedenlerinin dibine kadar gidip geliyorlardı. Safların arasında topçu başının büyük bir lağmaçlığı söyleniyordu. Askerler subayların emriyle oldukları yerlerde bağdaş kurmuş bekliyorlar, gürültü ediyorlardı. Nihayet Aslan Bey terden sırılsıklam olmuş atı ile duman içinde savaş sıralarının arasında adım adım göründü. Her adımda yiğitlerim, siz açılmaya başladı mı hemen susun. Hep birden ayağa kalkın. Hücum edecek gibi durun. Ama ileri gitmeyin. Ateş de açmayın. Ben düşmana teslim teklif edeceğim, diyordu. Topçulara karışan angaryacıların heya mola naraları gittikçe artıyor, büyüyor, tüyleri ürpertecek heyecanlı yankılarla görünmeyen dağları taşları inletiyordu. Öğleye doğru sis açılmaya başladı. Askerler sallanan siyahlı beyazlı bayrağı ile şalgoyu bir hayal gibi gördüler. Sesler kesildi. Kuzeyden esen bir rüzgar dumanları dağıtıyor, gerilere, ormanlara doğru sürüyordu. Artık herkes birbirini görüyordu. Kaleye pek yaklaşmıştı. Askerler gözleriyle kumandanlarını aradılar. O burç kapısına giden yolun gediğinde atıyla dolaşıyordu. Gediğin önünde büyük bir manda sürüsü vardı. Burcun tepesinde siperlerin arasında kalkanlı tüfekli adamlar geziniyordu. Cesur Aslan Bey kır atını ileriye sürdü. Kaleye 100 adım kadar yaklaştı. Arkasındaki kahyasıyla genç tercüman koştular. Gür sesiyle haykırdı. Hey bre şalgo muhafızları! Ben padişahımın dedesine sizin kralınızın memleketlerinden büyük yerler zapt etmiş Bosna valisi Yahya Paşa'nın torunlarındanım. Atam Hamza Bali Bey daha 14 yaşındayken sizin ordularınızı perişan etmiş, Viyana kuşatmasında Viyanburg önünde şan almıştır. Ben hangi kaleye gittimse geri dönmemişim. Daha geçen gün 2 küçük topla Boza Kalesi'ni yerle bir ettim. Mihail Tarşı, Etiyan Soşay, Andranki gibi kahramanlarınıza canlarını bağışladım. Vadiye çekildim. Geçip gitmeleri için yol vardım. Haydi gelin, siz de teslim olun. Boş yere kanınızı döktürmeyin. Kale ile beraber bütün ordunun işittiği bu teklifi tercüman avazı çıktığı kadar bağırarak tekrarladı. Derin bir sessizlik. Aslan Bey'in atı duramıyor, şaha kalkıyor, sağa sola tepiniyordu. Kahya dizgininden tutmaya çalışıyordu. Burcun tepesinden bir cevap verdiler. Tercüman tekrarladı. Ne gibi şartlarla diyorlar beyim? Aslan Bey deminkinden daha sert bir sesle haykırdı.